Öteki tarih 2. cilt 22. ayrım sayfa 341. İngiliz arşivlerine dayanarak doktora çalışması yapan İhsan Şerif Kaymaz'a göre ise İngiliz rolüne ilişkin somut kanıt yoktu. Ancak Britanya hükümetinin parmağı yoksa bile Britanya'nın bölgedeki istihbarat görevlisi Dobbs işin içinde olması muhtemeldi. Çünkü Dobbs isyan günlerinde alışılmadık bir suskunluk içerisindeydi. Kaymaz haklı olarak her zaman belgelerin değil bazen suskunlukların da açıklayıcı olabileceğini düşünmekte. Peki o zaman şu olayın anlamı neydi? Türk Hava Kuvvetleri'nin isyanı bastırmakta yetersiz olduğunun açıkça görülmesi üzerine Ankara hükümeti bu konuda adım atması gerektiğini anlamıştı. Bu iş için seçilen ortak çok ilginçti. 5 Haziran 1925 tarihinde Britanya İmparatorluğu ve Türkiye arasında imzalanan bir anlaşma uyarınca İstanbul'daki İngiliz askeri ateşesi binbaşı R.E. Harane ile İngiliz ateşesi Deniz Yarbay Neyroni'den oluşan bir ekip Türk Hava Kuvvetleri'ni mükemmelleştirmek için bir dizi rapor hazırlamışlardı. Demek ki Ankara olayın arkasında İngilizlerin olduğunu düşünüyordu. İsyan Musul meselesi bağlamında kendisine yaramış olsa da büyük bir Müslüman nüfusa sahip Britanya İmparatorluğu'nun halifeliği geri getirmek isteyen bir mürteciye destek vermesi mantıklı mıydı? Veya Musul petrollerini kontrolüne almak isteyen Britanya'nın Sovyet yayılmacılığına karşı tampon olarak güçlü bir Türkiye'den yana olması gerekmez miydi? Bu soruyu soranlar ise isyancıların İngiliz desteğini aramış olması, İngilizlerin destek verdiği kanıtını olamaz derler. Özet kaynakça. Reşat Hallı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ayaklanmalar 1924-1938, Genelkurmay Basımevi 1972. Robert Olson, Kürt Milliyetçiliğin Kaynağı ve Şeyh Said İsyanı 1980-1925, Çeviren Bülent Paker. Nevzat Kıraç, Özge Yayınları 1992. Martin Van Bunissen, A. Şeyh ve Devlet İletişim Yayınları 2003. İsmail Göldaş, Takrir-i Sukun Görüşmeleri, Belge Yayınları 2003. Ahmet Süreyya, Örge Evren, Şeyh Said İsyanı ve Şark İstiklal Mahkemesi, Vesikalar, Olaylar, Hatıralar, yayını hazırlayan Osman Selim Kocahanoğlu, Temel Yayınları 2002. Ergün Aybars, İstiklal Mahkemeleri, Cilt 1-2, 9 Eylül Üniversitesi Yayınları, 1988, AGY, Yakın Tarihimiz Anadolu Ayaklanmalığı, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, 1988, Metin Toker, Şeyh Said İsyanı, Akis Yayınları, 1968, Hasan Hişyer Serdi, Görüş ve Anılarım, Met Yayınları, 2009, İhsan Şerif Kaymaz, Musul Sorunu, Otopsi Yayınları, 2003. Musul'u nasıl kaybettik? 1923 tarihli Lozan Barış Anlaşması'nın 3. maddesine göre eğer Türkiye ile İngiltere 9 ay içinde Musul konusunda bir anlaşmaya varmazlarsa sorun Cemiyet-i Akvam'da çözülecekti. Türk-İngiliz görüşmeleri 19 Mayıs 1924'te İstanbul'da Kasımbaşı'daki Eski Bahriye Nezareti (parantez içinde bugünkü Kuzey Sağ Deniz Komutanlığı binasında başladı. Tarihe Haliç Konferansı olarak geçen görüşmelerde Türk heyetine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve İstanbul Milletvekili Fethi Bey, İngiliz heyetine ise Britanya'nın Irak Yüksek Komiseri Sir Percy Cox başkanlık ediyordu. O günlerde İngiltere'nin iktidarı ilk kez devralan İşçi Partisi hükümetinin daha önceki yönetiminin Musul politikalarını haklı bulmaması, hele Musul'un Mondros mütakeresinden sonra adeta fethedilerek alınmasını çok yakışıksız bulmuştu. Türkiye'nin lehine bir atmosfer yaratmıştı ama Britanya'nın İstanbul'daki temsilcisi Lindsay'e göre Türkiye'de Musul konusunda ne bilgili ne de konuyla ilgili insan vardı. Dolayısıyla Türk kamuoyunun baskısından çekinmeye gerek yoktu. İngiliz istihbaratı Türklerin Musul'dan olabildiğince fazla toprak almak uğruna Kürtlere Türkiye'nin denetiminde geniş özellik vermekten, Britanya'ya da petrol ayrıcalıkları tanımaktan yana olduğunu, İsmet Paşa'nın ise hilafetin kaldırılmasının İngilizleri yumuşatacağını düşündüğünü rapor etmişti. Bu atmosferde başlanan toplantının ilk oturumunda Fethi Bey, Musul halkının 1/3'inin Türk ve Kürtlerden oluştuğunu, etnik nedenlerle bu bölgenin Türk sınırları içinde kalması gerektiğini, daha önceki hiçbir anlaşmanın Musul'u Irak'ın içinde saymadığını belirterek söze girdi. Dikkati çeken husus, konuşmada misak-ı milliden hiç söz edilmemesiydi. İsmet Paşa'nın Musul'dan status quo Nun çiğnendiğine dair protesto notasına yer bile vermeyen basın, İngiltere'ye karşı son derece olumlu dil kullanırken, İtalyanların Sicilya ve Rodos'a yığınak yaptığını aktararak aba altından sopa gösteren İngilizlerin ekmeğine yağ sürüyordu. İngiliz istihbaratına göre bütün bunlar Mustafa Kemal'in bilgisi dahilindeydi ve Türklerin İngiltere'ye ile iyi geçinmek uğruna Musul'dan vazgeçmeye hazır olduklarının işaretiydi. Ancak bu raporlardan cesaret alan İngiliz temsilcilerinin kimsenin malı olmayan topraklar diye niteledikleri Hakkari vilayetine bağlı Beytüşebap, Çölemelik ve Ravandus kasabalarında talep etmesi Türk tarafının moralini iyice bozdu ve konferans 5 Haziran 1924 günü tatil edildi. Konu Britanya tarafından Cemiyeti Akvam'a havale edildi. 10 Eylül 1924'te Cenevre'ye giden Fethi Bey bir Belçika gazetesine verdiği demeçte hakça bir karar verileceğine güveninin tam olduğunu belirtecek kadar aymazlık içindeydi. Otelde çizilen sınırlar. O günlerde Cemiyeti Akvam Meclisi'nin 4 sürekli üyesi Birinci Dünya Savaşı'nın galipleri olan Britanya, Fransa, İtalya ve Japonya'ydı. Geçici üyeler ise Brezilya, Çekoslovakya, İspanya, İsveç, Belçika ve Uruguay gibi görece zayıf ülkelerdi. Fethi Bey 24 Eylül 1924 günkü genel toplantısında Musul'un kaderinin tayini için en kestirme yolun halk oyuna başvurmak olduğunu belirtip İngiliz delegesine de buna itiraz edince Irak üzerindeki İngiliz mandası kabul edildi. Sınır tartışmalarını önlemek için Brüksel hattı diye anılan geçici bir sınır konmuştu. Hat iddialara göre Brüksel'de bir otel odasında İngilizlerce oluşturulmuştu. Ancak her iki tarafında geçici olarak bu sınırı kabul etmesiyle kontrol fiilen İngilizlerin eline geçti. Konuyu incelemek için bir rapor yazmak için İsveçli eski diplomat Af Virsen başkanlığında kurulan 3 kişilik komisyonun Türkiye'nin askeri temsilcisi Cevat Çobanlı Paşa'nın eşliğinde Musul'da yaptığı inceleme gezisi mevsimin kış olması Cevat Paşa'nın basiretsizliğini parantez içinde örneğin Türklerin ağırlıkta olduğu Altın Köprü'de 10 tane Türk tanık bulma işini bile becerememişti ve İngilizlerin entrikacılığı gibi nedenlerle güvenli bilgi derlememesine olanak sağlamamıştı. Yine de komisyon bölgenin nüfus yapısına bakılırsa bağımsız bir Kürt devletinin kurulmasının gerektiğini söylemekle birlikte buna ekonomik ve coğrafi nedenlerle tavsiye vermedi. Konu sürümcemeye bırakılmıştı ki 13 Şubat 1925'te patlak veren Şeyh Said isyanı Türklerin Kürtlerin temsilcisi olduğu yönündeki tezlerine ciddi bir darbe vurdu. Ama komisyon Musul'un ikiye bölünmesinde siyasi sakınca görmüyordu. Sadece bunun bölge halkı için iyi olmadığını düşünüyordu. Sonuçta komisyona göre en iyi çözüm Musul'un Irak'a bağlanmasıydı. Bunun için sadece birkaç şartı vardı. Musul bölgesinin 25 yıl süreyle Cemiyeti Akvam mandası altında kalması ve bu süre içinde Kürtlere iyi davranılması, mahkeme ve okullarda Kürt yöneticilerin atanması ve Kürtçenin resmi dil olarak kabul edilmesi. İmtiyaz karşılığı vazgeçme. İngiliz istihbaratı Şeyh Said isyanını bastırmak için bölgeye 30 bin asker sevk edildiğini ve Osmanlı Bankası'ndan yüklüce para çekerek bunu ordunun donanımında kullanıldığını merkeze rapor edince Londra'da Türkiye'nin kararı tanınmayarak Musul'u işgal edeceği endişesi yaratmıştı. Ancak beklenen olmadı. Türkiye karara itiraz etmekle yetindi. İngiltere'nin konuyu Cemiyeti Akvam'a götürme teklifini İsmet Paşa cemiyette Türkiye'ye bir sandalye verilmesi karşılığında onaylayabileceği imasında bulundu. Mart ve Nisan 1925'te Türkiye'yi çok zor durumda bırakan bir olay daha yaşandı. Türkiye'nin konuyla ilgili temsilcilerinden Zekai Bey, İngiltere'ye Musul'dan çekilmesi ve Osmanlı borçlarına ilişkin tahvilleri elinde bulunduranları desteklememesi karşılığında Türkiye topraklarında petrol çıkarma, liman ve demiryolu yapma ve Türkiye'ye 15 milyon poundluk borç verme imtiyazı teklif etmişti. Bu durum Türk tarafının bazı çıkarlar karşılığında Musul'dan vazgeçmeye hazır olduğu kanısını iyice güçlendirmişti. Türk tarafının tezlerini kabul ettirmemesi üzerine Cenevre'deki temsilcilerin geri çekmesine karşın tarafın işini daha da kolaylaştırdı. Üstüne üstlük İsmet Paşa'nın kendisine Musul'da izlenen politika ile ülkenin modernleşmesi, politikalar arasındaki çelişkiye dikkat çeken Britanya'nın temsilcisi Lindsay'e bu durumda politikalardan birinde işten olunması, diğerinde olunmaması gerekir. Hangisinin hangisi olduğu konusunda takdiri size bırakıyorum demesi İngilizleri şaşkınlığa düşürdü. Diplomatik tahammüllere uymayan bu açık sözlülüğü Lindsay İsmet Bey'in zayıf Fransızcasına bağlamıştı. ama mesaj alınmıştı. Komisyonlar, incelemeler, divan kararları ile geçen 8 aydan sonra Cemiyeti Akvam Meclisi 16 Aralık 1925'te Virsen Komisyonu'nun önerilerini onaylayan bir karar aldı. Karardan birkaç gün önce İngiliz istihbarat servisleri mecliste konu hakkında konuşan İsmet Paşa'nın yumuşak tavrına ve Mustafa Kemal'in Musul'dan ziyade modernleşme projelerine önem verdiğine dair raporlarını merkeze geçirmişti bile. Nitekim Türk hükümetinin ve basının cemiyetin kararına tepkisi son derece yumuşak oldu. Gösterilen tek manidar tepki, ertesi gün Sovyet Rusya ile bir dostluk anlaşması imzalamaktı. Uzun vadeli hedefler. Sonuç Britanya'nın öngördüğü şekilde olmuştu. Çünkü Başbakan Chamberlain'e göre de facto bir otokrat olan Mustafa Kemal, gerilimin tırmandırılmasına bir süre göz yumduktan, hatta sürece kişisel katkıda bulunduktan sonra son aşamada tehlikeli bir oyunu istediği noktada durdurarak seçimini barıştan yana kullanacaktı. İngilizler de bu oyunda kendisine düşen rolü oynadı ve Orta Doğu'daki uzun vadeli çıkarlarını düşünerek Türkiye'nin kırılan onurunu onarmak için bir plan yaptı. Çünkü Britanya için Musul'un Irak'a bağlanması ne kadar önemliyse Türkiye'nin Batı İttifakı içinde tutulması da o kadar önemliydi. Türkiye'ye Musul tazminatı olarak Irak petrollerinin lisans hakkı gelirlerinden ömür boyu %10 pay verilmesine karar verildi. Hükümet Lindsey'e gerekirse bu hisseyi %15'e çıkarma yetkisi de vermişti. Hatta eğer Türkiye bu geliri 25 yıl gibi sınırlı bir süre almakla yetinirse payın %25'e çıkarılmasına bile razı olacaklardı. Ancak bu pay yatırımların tamamlandığı yıldan itibaren verilecekti. İngiliz tarafı görüşmelere atanan Türk temsilcisinin Cemiyeti Akvam sürecinin başarısız figürü Tevfik Rüştü Aras Bey olduğunu öğrenince çok rahatladı. Çünkü yıpratıcı bir diplomat olduklarını bildikleri Şükrü Kayabey'in atanmasından korkmuşlardı. Türk tarafı İngilizlerin fikrini memnuniyet verici buldu ama daha toplantının başlarında önerilen payı derhal nakde çevirmek istediğini bildirdi. İngilizler buna olumlu baktılar ama Türkiye'nin para karşılığında Musul'dan vazgeçtiği izleniminin doğmaması için anlaşmanın Türkiye'nin lisans gelirlerine katılacağı şeklinde düzenlenmesine ve anlaşmanın sonuna Türk tarafı isterse payını paraya çevirir hükmü konmasını önerdiler. Ödenecek payların karşılığı ise 500 bin pound olarak tespit edildi. Türkiye önce bu parayı çok az buldu. Londra'ya durumu rapor eden Lindsey'e hükümet payı 1 milyon pound'a kadar çıkarma yetkisi verdi. Ancak Lindsey son bir kez şansını denerek Türkiye'ye 500 bin nakdi ödemeyle 25 yıl süreyle royalty gelirlerinden %10 pay alma arasında bir seçim yapmasını söyledi. Ertesi gün İngiliz tarafını şaşkınlığa düşüren bir şey oldu. Türk hükümeti küçük bir şartla 25 yıl süreyle %10 pay almayı kabul etmeye hazırdı. Sadece söz konusu payını bir yıl içinde 500 bin pound'a çevirme hakkını saklı tutmak istiyordu. Tahmin edileceği gibi İngilizlerin ağzı kulaklarına varmıştı. Çünkü başlangıçta vermeyi düşündüklerinin çok altında bir fiyata işi bağlamışlardı. Düzeltilmiş anlaşma 6 Haziran 1926 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sadece 2 red ve 1 çekimser oya karşılık 143 oyla kabul edildi. Anlaşılacağı üzere o gün 283 üyenin büyük bir kısmı meclise gelmemişti. Gelselerdi durumun değişeceği şüpheliydi ama gerek halkın gerekse basının anlaşmaya hiç tepki vermemesi İngiliz istihbaratçıların daha önceki tespitleriyle uyum içindeydi. Hakikaten de o günlerde Musul kimsenin umurunda değildi. Zaten gündemde çok değil bir hafta sonra İzmir'de Mustafa Kemal'e bir suikast teşebbüsünün ortaya çıkarılmasıyla radikal biçimde değişecekti. Bunlar ne anlama geliyor? Mustafa Kemal başından beri Musul'un misak-ı milli sınırlar içinde olmadığının farkındaydı. Ancak Kürtlerin milli mücadeleye katılmaya razı etmek için Musul'u kurtarma hedefini canlı tutmak gerektiğini biliyordu. Anadolu'daki Kürtlerle ilişkiler 1921'den itibaren bozulmaya başlamıştı. İngilizlerden Musul'daki Kürtlere kültürel özellik dışında bir hak vermeyeceklerinin garantisini alınca büyük Kürt nüfusu ile ileride Türk ulus devletine sorun çıkarması muhtemeler Musul'u dışarıda bırakıverdi. Üstelik bunu öyle ustaca yaptı ki bu sancıyla yıllar boyunca meclisteki muhalifler tasfiye edilirken kamuoyu Musul için siyasi ve diplomatik her şeyin yapıldığına inandırıldı. Mustafa Kemal'in 1926 yılının Haziran ayında İzmir'de kendisine bir suikast yapılacağı yolunda yeterli istihbarata sahip olduğu halde ısrarla şehre gitmesi bile Musul meselesiyle ilgili olabilirdi. Mustafa Kemal'in tek yanlış hesabı İngilizlerin Türkiye'yi Batı ittifakına kazanmak için daha fazla ödemeyi göze aldıklarını fark edememesiydi. Petrol alacağı kaldı mı? Irak'ta ilk petrol 1927 yılında Baba Gurgur kuyusundan çıktı. Türkiye başta sanıldığı gibi payını hemen nakde çevirmedi. Ankara Anlaşması'nın garanti ettiği lisans ödemeleri Irak'taki petrol boru hatlarının tamamlandığı 1934 yılında başladı ve 1951'e kadar 1945 dışında düzenli yapıldı. 1954'te bir ek ödeme yapılarak 1945 yılı telafi edildi. Söz konusu yılların bütçe kayıtlarına göre 25 milyar 712 bin lira, o günün parasıyla yaklaşık 3,5 milyon pound tahsis edilmişti. Daha sonra Irak'ın petrol gelirleri astronomik biçimde arttı ama 25 yıllık süreyle 1951'de bittiği için Türkiye bundan yararlanamadı. Ancak nedense 1952, 53 ve 54 yılları bütçelerine sözleşme gereğince Musul petrollerinden alınan biçimde bir başlık konulmasına devam edildi. Bu başlıkların karşısında sırayla 6 milyon, 29 milyon ve 40 milyon yazıldı. 1955 yılında ise birikimli olarak 100 milyon ibaresi vardı. Ancak yine garip bir şekilde 1955'te bütçeden bu ibare çıkarıldı. Anlaşılan Türkiye ve Irak arasında kurulan Bağdat Paktı eski hayallere nokta koymayı gerekli kılmıştı. 1958'de Irak'ta Kral Faysal'ı deviren askeri darbeden sonra bu kalem bütçede yeniden boy gösterdi. Ancak 1986 yılında dönemin başbakanı Turgut Özal, Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in ricası üzerine Musul kalemini bütçeden tekrar çıkardı. O günden bu yana Musul petrollerinden alacaklarımız konusu gündemden düşmedi. Bazı araştırmacılara göre 1934-1951 yılları arasında Türkiye'ye ödenen para gerçek gelirleri oranına 2 milyon pound eksikti. Hesabı nasıl yapıldığı belli olmadı ve bu iddiayı en yüksek kademelerde tekrarladığı halde mesele dava konusu yapılmadı. Ancak daha garip olan bir başka uygulama vardı. Bilindiği gibi Türkiye Cumhuriyeti, Lozan'da Osmanlı İmparatorluğu'nun borçlarını ödemeyi taahhüt etmişti. Bunlardan biri de Konya'dan Bağdat ve Basra Körfezi'ne kadar uzanması planlanan demir yolunun 200 kilometrelik uzunluğundaki ilk kısmının finansmanı için 5 Mart 1903 yılında ihraç edilen Devlet-i Aliye-i Osmaniye %4 faizli Bağdat demir yolu birinci kısmı İstikraz-ı Osmani tahvili karşılığı alınan 2.2 milyon poundluk borçtu. 98 yıllık geri ödemenin vadesi 2001'de dolduğu halde Türkiye vadeyi önce 2006'ya sonra 2010'a uzattı. Miktar çok küçük olduğu halde borcun kapatılmamasının nedeni Musul petrollerinden alınması hayal edilen bakiye ile ilgili talepleri canlı tutmaktı. Şimdi bu borç ile Musul petrollerinin ilgisi nedir diyebilirsiniz. Osmanlı İmparatorluğu bu borç karşılığında pek çok yerin yanı sıra Musul livası aşar gelirinden 6 bin liralık bir bölümünü teminat olarak göstermişti. Yani tedbirli yöneticilerimiz 1926 Ankara Anlaşması ile ebediyen kaybettikleri bir yerin teminatı altındaki borcu ödemeyi sürdürerek ileride kurulacak mahkemede ellerini güçlendirmeyi umuyorlardı. Özet kaynakça. İhsan Şerif Kaymaz, Musul Sorunu, Otopsi Yayınları 2003. Mim Kemal Öke, Belgelerle Türk-İngiliz İlişkilerinde Musul ve Kürdistan Sorunu 1918-1926. Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları 1992. Ömer Kürkçüoğlu, Türk-İngiliz İlişkileri 1918-1926. Ankara Üniversitesi Siyasi Bilgiler Fakültesi Yayınları 1978. Türkiye Büyük Millet Meclisi Gizli Celse Zabıtları 2 ve 3. Türkiye Birlik Millet Meclisi Basım Evi Ankara 1980. Helmut Maşer, Imperial Quest for Oil, Irak 1900-1928. İthaka Press 1976. Mim Kemal Öke, Belgelerle Türk-İngiliz İlişkilerinde Musul ve Kürdistan Sorunu 1918-1926. Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları 1992. Rejimin Terör Aygıtı, İstiklal Mahkemeleri. 115 milletvekilinin katımıyla en yaşlı üye Sinop Milletvekili Şerif Bey'in başkanlığında 23 Nisan 1920'de Ankara'da açılan Büyük Millet Meclisi'nin ilk işlerinden biri ülkenin pek çok yerinde çıkan ayaklanmaları ve asker kaçaklarını engellemek için 29 Nisan'da Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkarmak olmuştu. Kanunun çıkarılmasından sonraki 4 aylık dönemde düzenin sağlanamaması üzerine 1793'te Fransa'da kurulan olağanüstü yetkilere sahip İstiklal Mahkemesi'nden esinlenerek İstiklal Mahkemeleri kuruldu. Mahkemelere en büyük itiraz ikinci grubun lideri Erzurum Milletvekili Hüseyin Avni Bey'den geldi. İstiklal mahkemeleri kanunla kuruldukları için hukukiydi. Ancak yargılama usulleri açısından hukuk dışıydılar. Çünkü üyeleri meclis içinden seçiliyordu ama savcı hariç üyeleri hukukçu değildi. Kapılarının üstünde İstiklal Mahkemesi mücadelesinde yalnız Allah'tan korkar. Yazan mahkemeler verdikleri kararlardan sorumlu değiller. Ancak cezaların gecikmesinden, infazından sivil ve asker bütün bürokratlar sorumluydu. Kararın verilmesi için delile gerek yoktu. Sanıkların avukat tutmaları çok nadir bir durumdu. Zaten ne buna vakit vardı ne de bu görevi üstlenmeye cesaretli avukatlar. Kararlı hakimlerin vicdanı kanaatine göre verilirdi ve temiz edilemezdi. Verilen cezalar ve idamlar derhal infaz edilirdi. Kararlar o kadar acele alınır ve yerine getirilirdi ki yanlışlıkla başkasının yerine idam edilenler bile olurdu. 18 Eylül 1920, 31 Temmuz 1922 arasında görev yapan 12 mahkeme ile 1922 sonundan Mayıs 1923'e kadar görev yapan 2 mahkeme olmak üzere toplam 14 İstiklal Mahkemesi amaçları farklı olduğu için birinci dönem İstiklal Mahkemeleri diye anıldı. Ankara, Eskişehir, Konya, Isparta, Sivas, Kastamonu, Pozantı ve Diyarbakır illerinde kurulan bu mahkemeler esas olarak casusluk, bozgunculuk, asker kaçakları, eşkıya, saltanat yanlıları ve isyancılarla mücadeleyi amaçlıyordu. Ancak en önemli sorun asker kaçaklarıydı. Her Türk asker doğar iddiasına rağmen Batı cephesindeki asker kaçağı sayısı 45.051 kişiye ulaşmıştı. Resmi verilere göre bu mahkemelerde Hıyanet-i Vataniye Kanunu'na dayanarak toplam 59.164 kişi yargılandı. Bunların 41.678'ine 40 ila 100 değnek, malını mülkünü müsadere, para cezası, yerine evden başkasının askere alınması, halka teşhir, hapis, evinin yakılması gibi çeşitli cezalar verildi. 1054 idam cezası infaz edildi. Dipnot, ancak bu sayılar gerçeğin ancak bir bölümü çünkü bu davalara ilişkin belgelerin büyük bölümü kayıp. Bu konudaki en büyük çalışmanın sahibi Ergün Aybars'a göre idam edilenin sayısı 5000'in üzerinde olmalı. Şark İstiklal Mahkemeleri 4 Mart 1925 tarihli tahkili sükun kanunu ile kurulan ikinci dönem İstiklal Mahkemeleri ise muhalefetin büyük direnişiyle karşılaştı. Kazım Karabekir, ıslahatı İstiklal Mahkemeleri ile mi yapacaksınız diye sorarken, Gümüşhane Milletvekili Zeki Bey, 1921 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun 26. maddesinin idam hükümlerinin infazını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bıraktığını, dolayısıyla bu hüküm değişmeden konunun görüşülemeyeceğini söylüyordu. Dersim Milletvekili Feridun Fikri Bey, kanunun hükümetçe çok geniş yorumlanarak bütün olayların isyan ve ihanet gibi gösterilebileceğini, Cumhuriyet rejiminde hakların her şeyin üzerinde olduğunu ve hak ve hürriyetlerin hükümetin idaresine bırakılmayacağını, bunun Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'na aykırı olduğunu ısrarla belirtiyordu. Kavgaya varan ateşli tartışmalara rağmen kanun 22 red oyuna karşılık 122 oyla kabul edildi. Kanunla biri idam kararlarını uygulama yetkisiyle Şark için Diyarbakır'da, diğeri idam yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayıyla uygulanmak üzere Ankara'da olmak üzere iki İstiklal Mahkemesi kuruldu. Diyarbakır'daki mahkemenin resmi adı İsyan Bölgesi Mahkemesi idi ama Şark İstiklal Mahkemesi olarak anıldı. Ardından meşhur Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nun dini esaslara göre cemiyet kurulmasını yasaklayan ve dini siyasete alet edenleri vatan haini ilan eden değişiklik yapıldı ve mahkeme göreve başladı. 21 Mart 1925'te İsmet İnönü meclis başkanlığına divanı harpi örfülerinde verilen idam cezalarının da ordu, kolordu, bağımsız tümen ve müstahkem mevki komutanlarınca onaylanarak uygulanmasını öneren bir önerge verdi. 22 kişilik muhalif grup bu teklifin de anayasaya ve insan haklarına aykırı olduğunu söylediler ama önerge hükümetin istediği şekilde kanunlaştı. 3 Aliler Divanı. Ardından mahkeme heyetleri seçildi. İsyan parantezinde Şark Bölgesi İstiklal Mahkemesi'nin reisi Denizli Milletvekili Mahsal Müfit, savcısı Karasi Milletvekili Ahmet Süreyya, üyeleri Urfa Milletvekili Ali Sahip ve Kırşehir Milletvekili Lütfi Müfit Özdeş, Yedek üyesi ise Bozok Milletvekili Avni Doğan Bey'lerdi. Ankara İstiklal Mahkemesi'nin reisi Afyonkarahisar Milletvekili Keleli, savcısı Denizli Milletvekili Necip Ali Küçük Ağa, üyeleri Gaziantep Milletvekili Kılıç Ali, Rize Milletvekili Bakkal Ali ve yedek üyesi Aydın Milletvekili Reşit Galip Bey'lerdi. Bu mahkeme Keleli, Kılıç Ali ve Necip Ali adlı üyeleri yüzünden Üç Aliler Divanı diye anılacaktı. Ancak görüleceği gibi adı veya göbek adı Ali olan iki üye daha vardı. Şark İstiklal Mahkemesi'nin en genç üyesi Avni Bey hatıralarında şöyle yazmıştı. İstiklal Mahkemesi reisi ve azaları arasında normal bir münasebetin kurulduğunu görmek nasip olmadı. Herkesin kendine göre bir politikası, kendine göre bir hukuk anlayışı vardı. Heyeti hakime karar için bir odaya toplandıkları zaman sık sık görüş ayrılıkları kendini gösterir, kavgalar başlar, bazen tabancalar çekilirdi. Mahkemenin en sert üyesi Ali Sahip Bey'di. Öyle ki kendisi de Kerköklü bir Kürt olmasına karşın Şeyh Said'in idam cezasını vermekte bir an bile tereddüt etmemişti. Şark İstiklal Mahkemesi'nin aynen Ankara İstiklal Mahkemesi gibi sivil ve askeri tüm olayları yargılamasını isteyen Ali Sahip Bey, bu konuda mahkemenin tek hukukçu üyesi Ahmet Süreyya Bey ile ters düşünce, savcılıkla aramızda kanaat farkları var, istifa ediyorum, böyle çalışamam diyecekti. Sonunda mesele Ankara'ya aktarılacak, gelen cevaptan Ankara'nın devrimci uygulamaların sınırlandırılmasını istediği anlaşılacaktı. Zaten Mustafa Kemal daha 16-17 Ocak 1923'te İzmit Kasrı'nda başlayan toplantısında inkılabın kanunu mevcut kanunların üstündedir diyerek rotayı göstermişti. Hakimler ile savcı arasındaki anlaşmazlık gerekirse kanunların üzerine çıkarız görüşünün üstün gelmesiyle sonuçlandı. Bu tarihten sonra mahkemenin yetki bölgesindeki 14 vilayet ve 2 kazadan idari, adli, askeri, her türlü sivil ve askeri dava bu mahkemelerde görüldü. Mahkemelerin nasıl çalıştığına dair birkaç örnek verelim. Sebülür Reşatçı Eşref Edip Bey'in anıları. Heybeli 1925 Mayıs ayı. Heybeli adaya yeni göç etmişiz. Bir sabah vapura yetişmek üzere denizcilik okulunun yanından hızla iniyorum. Sokağın karşısındaki polis karakolunda bir kaynaşma dikkatimi çekti. Yürüdüm. Bir polis bana doğru gelmeye başladı. Karşılaştığımızda biraz karakola kadar gelmemi söyledi. Karakolda komiser ayakta geziniyordu, biraz heyecanlıydı. Alınan emir üzerine tevkif edildiğimi tebliğ ettiler. Böyle bir şey beklemediğim halde hiçbir telaş göstermedim. İçime korku da gelmedi. Korkacak ne var? Yarası olan gocunur. Yarası olmadığı için gocunacak şey olmadığını düşünen bu kişi İslamcı dergi Sebülür Reşat'ın sahibi Eşref Edip Fergan Bey idi. Eşref Edip polis nezaretinde Pendik yoluyla o günlerde polis merkezinin bulunduğu Baba Ali karşısındaki Danıştay binasına giderken düşünüyordu. Acaba neden gözaltına alınmıştı? Şeyh Said isyan ile bir ilişkisi yoktu. Ancak geçen günlerde masonluk hakkında birkaç yazı yayınlamışlardı. Acaba o mu infialleri sebep olmuştu? Soruna cevap alamadan kendisini Ankara'ya giden trende buldu. Trenden inince doğru İstiklal Mahkemesi'ne, ardından da Cebeci'deki tevkifhaneye gittiler. Kendisini çırılçıplak bir halde bir odaya koyup üstüne kilit vurdular. Bir hafta yemek getiren erden başka kimse uğramadı yanına. Geceler boyunca tahta ile demirin temasından doğan korkunç sesleri ve yankıları dinledi. Ardından betonu yeni dökülmüş, rutubetli ve yine çıplak bir başka hücreye nakledildi. Moralini yüksek tutmaya çalışıyordu. Böylece günler, haftalar ve aylar geçti. Demir kapılar, demir pencereler, soğuk taşlar duvarlar, rutubetli beton tavanlar, ölü kafatasları, insan kemikleriyle dolu topraklar, süngülü bekçiler, kara ruhlu gardiyanlar, akrepler, çıyanlar, salda solda feryatlar, iniltiler. İdama götürülenin ağlayışları, haykırışları, zihnini giderek ümitsizlik, üzüntü ve endişe kaplıyordu. Suçu neydi bir öğrenebilseydi. Aylar sonra bir gün mahkeme reisi Kılıç Ali tevkifhaneyi kontrole geldi. Eşref Edip'in hücresini ziyaret ettiğinde, "Aa, sen burada mısın?" dedi. "Bizi unuttunuz galiba," diye yanıtladı Eşref Edip. "Artık bu kadar cefare yeter. Rica ederim çağırın da ne soracaksanız sorun. Merak etme, birkaç güne kadar çağıracağız. Seni şarttan istiyorlar." "Seni şarttan istiyorlar ne demek?" diye düşündü Eşref Edip. Bunu daha sonra öğrenecekti. Şeyh Said idam yerine Edirne'de sürgün cezası verileceği vaadiyle kendisini isyana götüren nedenlerin başında Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası programını İstanbul basınının Özellikle de Sebil Reşat'ın hükümet aleyhine yaptığı yayınların geldiğini söylemişti. Şeyh Said'i ikna eden Ali Sahip Bey'in kafasındaki plan muhalif gazetecilerle Şeyh Said'i duruşmada karşılıklı çarpıştırmak ve böylece her iki tarafı da birbirinin silahıyla vurmaktı. Ancak siyasi durumun nezaketi yüzünden Ankara bekleyememiş ve Şeyh Said ve 46 adamını acilen asmıştı. Komünist Zekeriya Sertel'in anıları. Eşref Edip ve Büyük Grup ünlü gazetecinin yargılanmak üzere Diyarbakır'a sevk edildiği günlerde Gülhane Parkı'nda eşi ve çocuğuyla piknik yapan Zekeriya Sertel Bey'in de hayatı karşısına dikilen bir polis memurunun emniyete davetiyle değişecekti. Eşi Sabiha Hanım'la birlikte sahibi olduğu resimli Ay dergisinde yürüttüğü demokrasi ve özgürlük mücadelesiyle Ankara'nın ve bizzat Mustafa Kemal'in tepkisini çekmiş olan Zekeriya Bey ayrıca komünist olarak da tanınıyordu. O günlerde resimli ayın en önemli temalarından biri milli mücadelenin sadece birkaç kahraman liderin değil, işçisinden köylüsüne, memurundan askerine, kadınından gencine tüm halkın eseri olduğu, dolayısıyla bu assız kahramanları anmak için bir de meçhul asker anıtı dikilmesi gerektiğiydi. Bu kampanyaya cevap gecikmemişti. Akşam gazetesinde Kılıçalı imzalı bir yazı çıkmıştı. Yazıda savaşı halkın değil Atatürk'ün yaptığı ileri sürülüyordu. Ordunun ve halkın savaşabilmesi ancak kudretli ve kabiliyetli bir komutana sahip olmasıyla kabildir diye yazar, meçhul asker fikrini ortaya atıp başkumandanın önemini azaltmaya çalışmak bir nankörlük olur diye ekliyordu. Yazarın Mustafa Kemal'in en has yaverlerinden biri olması Zekeriya Bey'in baltayı taşa vurduğunu gösteriyordu. Cevat Şakir'le karşılaşma. Gülhane'de polisin sizi emniyetten bekliyorlar sözünü duyduğunda aklından bir film şeridi gibi bunlar geçmişti Zekeriya Bey'in. Çocuğu eve bırakalım gelirim dedi ancak öyle değil efendim dedi polis memuru. Şimdi beraber gitmemiz lazım. Ancak o zaman anladı durumun ciddiyetini. Karısını ve çocuğunu parkta bırakıp müdüriyete gitti. Ankara'ya sevgi bir iki saat içinde olacaktı. İstasyonda arkadaşı Cevat Şakir kaba açlı ile karşılaştı. Onun da yanında bir polis vardı. Şaşkınlıkla birbirlerine baktılar. İkisi de Ankara'ya götürülüyordu ve ikisinde neden Ankara'ya götürdüklerini bilmiyorlardı. Cevat Şakir, 2. Abdülhamit'in ünlü paşalarından Şakir Paşa'nın oğluydu. İngiltere'de Oxford Üniversitesi'ni bitirmişti. Türkçe dışında 6 dil biliyordu. Zeki, bilgili, yetenekli biriydi ama gençliğinde bir kıskançlık meselesinden dolayı babasını öldürmüş ve 8 yıl hapis yatmıştı. Verem olduğu için cezasını tamamlamadan salıverilmişti. O da yazılar yazarak kazanıyordu hayatını. Tren onları karanlık bir meçhule doğru götürürken akıl yürütmeye başladılar. Belli ki de resimli ayın son sayısında Cevat Şakir'in asker kaçakları nasıl asılır başlıklı yazısıyla ilgiliydi gözaltı. Bir zamanlar hapishanedeyken İstiklal Mahkemelerinde idam cezasına çarptırılan asker kaçaklarının idam sehpasına gitmeden önce öteki mahkumlara karşı tutumları, pılı pırtılarını yoksul mahkumlara vermeleri Cevat Şakir'e dokunmuştu. Yazısında bunu anlatılıyordu. Suçlarını cezalarını kesilirken öğreneceklerdi Cevat Şakir'in resimli ayda Hüseyin Kenan takma adıyla yazdığı idama mahkum olan insanlar bile bile ölüme nasıl giderler başlıklı yazısından dolayı tutuklanmıştı. Sina sıcaklar kardeşim. İki arkadaş Ankara'ya vardıklarında ayrı ayrı polis müdürlüğünün karanlık bodrumuna atıldılar. Ertesi gün Zekeriya Bey'in yakın arkadaşı Trabzon milletvekili Nebizade Hamdi Bey kara haberi getirdi. Sina sıcaklar kardeşim dedi. O geceyi kabuslar içinde geçirdi Zekeriya Bey, rüyasında ağlıyordu. Birden kalın bir ses onu rüyasından uyandırdı. Ne oluyor delikanlı, ne ağlıyorsun? Sesin sahibi Manisalı bir İstiklal Mahkemesi'nin hükümlüsüydü. Erkenden kalkmış yatağında tespih çekiyordu. Nasıl ağlamam dedi Zekeriya Bey, beni asacaklarını öğrendim. Adam güldü. Sen asacaklar diye üzülme, hakkında henüz verilmiş bir hüküm yok. Oysa ben hükmü yedim. Beni şimdi bu sabah asacaklar. Bak ağlıyor muyum? Gerçekten de bir saat sonra alıp götüreceklerdi. Adamcağız bir daha görünmeyecekti. Üçüncü gün iki arkadaş mahkeme heyetinin karşısına çıktı. Mahkeme reisi Kelali, Cevat Şakir'in babasını öldürdüğü sırada cinayetin işlendiği Afyonkarahisar'da jandarma komutanıydı ve babası Şakir Paşa'nın arkadaşıydı. Kelali Cevat Şakir'i tanımıştı. İki arkadaş öfkeyle salondan çıkarttı. Çıkarken 5 gün sonra savunmalarını vermelerini emretmişti. Duruşma iki arkadaş ağızlarını bile açmadan bitmişti. Suçları neydi ve neyi savunacaklardı? Hücreye döndüklerinde Mersin'de yayınlanan Doğru Söz gazetesi sahibi Ata Çelebi adlı bir komünist genç onlara mahkemelerin çalışma prensiplerini özetledi. Burası bir cehennemdir, bir salhanedir. İstiklal Mahkemesi'ne getirilenlerin %90'ı öldürülür. Eğer mahkeme sizi savunma için bildirilen günden önce çağırırsa hakkında idam hükmü verilmiş demektir. Süreyi uzatmakta fayda yoktur. Yok gününüzde çağrılırsanız durumunuz şüpheli demektir. Mahkeme daha bir karara varmamıştır. Savunma günü sonra bırakılmışsa kurtulduğunuza işarettir. Çünkü mahkeme aceleye lüzum görüyor demektir. Zekeriya ve Cevaş Şakir 5 gün sonra değil de 3 gün sonra çağrılınca geleneğe göre idama mahkum edileceklerini düşünüp perişan oldular. Ama şansları vardı. Cezaları 3'er yıl sürgün ve kalebentlikti. Cevaş Şakir Bodrum'a, Zekeriya Bey Sinop'a gidecekti. Ölüm beklerken kalebentlik cezası almak ikiliye büyük ikramiye gibi görünmüştü. 3 yılın sonunda geriye kalan eşler küçük çocuklara bakarken Sabiha Hanım ek olarak resimli Ay dergisini de idame ettirmişti. Zekeriya Bey cezası bitince İstanbul'a dönerken Cevaş Şakir Bodrum'a yerleşecek ve Halikarnas Balıkçısı adıyla ünlü bir edebiyatçı olacaktı. Siyasi hesapların sahnesi. Mahkeme heyeti üyelerinin anılarından ve resmi belgelerden açıkça görüldüğü gibi İsmet Paşa ve Mustafa Kemal ile doğrudan temas halinde çalışan bu mahkemelerde esas olarak 1925'te Şapka Kanunu'na karşı çıkanlar, 1926'da Mustafa Kemal'e İzmir suikastında teşebbüste bulunanlar ve iddiaçılık davası güdenler, saltanat ve hilafeti geri getirmeye çalışanlar, komünist örgütlenmeye katılanlar, yolsuzluk, casusluk, hükümete muhalefet suçlarına katılanlar ve benzeri olmak üzere yaklaşık 7500 kişi yargılandı. Bunların yaklaşık 3280'i çeşitli cezalara çarptırıldı. 660 kişi idam edildi. Başlangıçta süresi 2 yıl olan bu istiklal mahkemeleri 4 Mart 1929'da hukuken sona erdiler. Ancak 31 Temmuz 1922'de çıkarılan İstiklal Mahkemeleri Kanunu ve ekleri 1949 yılına kadar yürürlükte kaldı. Böylece İstiklal Mahkemeleri tüm tek partili dönem boyunca rejim muhaliflerinin korkulu rüyası olmaya devam etti. Özet kaynakça. Ergün Aybars İstiklal Mahkemeleri Cilt 1-2 9 Eylül Üniversitesi Yayınları 1988. Avni Doğan Kurtuluş Kuruluş ve Sonrası Dünya Yayınları 1964. Ahmet Süreyya Örge Evren Şeyh Said İsyanı ve Şark İstiklal Mahkemeleri Vesikalar Olaylar Hatıralar yayını hazırlayan Osman Selim Kocaanoğlu Temel Yayınları 2002. Kılıç Ali İstiklal Mahkemesi Hatıraları Sel Yayınları İstanbul 1955. Eşref Edip Fergan İstiklal Mahkemelerinde yayını hazırlayan Fahrettin Gün, Beyan Yayınları 2002. Zekeriya Sertel Hatırladıklarım Gözlem Yayınları İstanbul 1977. A. Turan Alkan İstiklal Mahkemeleri Ağaç Yayınları İstanbul 1993. Bu serpuşun adı Şapka'dır. Osmanlı İmparatorluğu'nun son yüzyılıyla Cumhuriyet'in ilk yarısında modernleşme projelerinde en büyük çatışmalar Fes ve Şapka konusunda yaşandı. Adını Fas'ın Fez şehrinden kırmızı rengini kızılcık boyasından alan, tepesinde bir püskül bulunan bu küçük aksesuar Osmanlı döneminde modernliğin, Cumhuriyet döneminde ise geriliğin simgesi oldu. Türkiye için gayet normal olan ancak adını duyan yabancıların yüzünde bir gülümseme yaratan Şapka devrimi İstiklal Mahkemelerinin işlevinin en iyi yerine getirdiği süreçlerden biri oldu. 1927'de okunan nutukta Fes'in kaldırılması zorunluydu. Çünkü Fes kafalarımızın üstünde bilgisizliğin, bağnazlığın, uygarlık ve her türlü ilerleme karşısında duyulan nefretin bir simgesi gibi oturuyordu diyen Mustafa Kemal'in Fes karşıtlığının genç yaşlarda yaşadığı iki olayla ilgili olduğu söylenir. Bunlardan ilki 1908'de Mustafa Kemal'i Trablus'a götüren vapur Sicilya'ya uğradığında yaşanmıştı. Moda sırasında üst açık bir fayton kiralayıp şehri dolaşmaya çıkan Mustafa Kemal, mahalle çocuklarını bu fesli yabancıya limon kabuğu yağmuruna tutması üzerine epey sıkıntılı anlar yaşamıştı. Daha sonraki yıllarda Sicilyalı çocukların terbiyesizliğine değil, neden böyle yabani bir başta esir olduğuma kızmıştım diyecekti. İkinci olay ise 12-18 Eylül 1910'da Fransa'daki Picardy askeri manevraları sırasında yaşanmıştı. Değişik ülkelerden gelen subayların tartışmaları sırasında kol ağası Mustafa Kemal, Avrupalı uzmanların savunduğunun aksine bir tezi savunmuş, dinleyiciler bu sözlere dudak bükmüşlerdi. Oysa Mustafa Kemal'in haklılığı ertesi gün manevralar sırasında anlaşılmıştı. O zaman bir yabancı albay bu dudak bükmenin nedenini şöyle açıklayacaktı. Sizin görünüşünüzün doğru olduğu dün akşamdan belliydi. Fakat ne diye bu tuhaf başlığı giyersiniz? Başınızda bu oldukça kafanıza kimse itibar etmez. 22. ayrımın sonu sayfa 361.